Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Bugün bir ayet köşemizde sizlerle Bakara suresinin 153 ve 154. ayetlerini inşallah vaktimiz el verdiği nispette işlemeye çalışacağım. Bakara 153. ayet-i kerime, Bakara suresi 153. ayet-i kerime şöyle: Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüsta'inu bis sabri ve salah, innallâhe me'as sabirin. Ey iman edenler! Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayet-i kerime bizim en son işlemiş olduğumuz Asr suresine ve onun son ayetinde zikredilen iman edenler, ameli salih işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler dışında bütün insanlık, bütün insanlar hüsrandadır ayet-i kerimesinin bir manada devamı şeklinde olacak. Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize müminler olarak hitap ederek "Ey müminler, ey iman edenler" buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımızda "Ey iman edenler" diyerek başlayan hitaplar muhakkak devamında peşinde bir emir ve yasaklama getirmektedir. Burada da Rabbimiz bizden kendisine istianede bulunmamızı, yani yardım dilerken ona müracaat etmemizi istiyor. Fakat bunu sadece dua ederek değil, fiili ve kalbi bir takım amellerle yapmamızı istiyor. Bir daha ifade edecek olursak, Rabbimiz bizden sabır göstererek kalbimizde Allah'a tevekkül ve sabırda bulunarak yardım istememizi, buna ilaveten bir amelle, bedeni bir amelle de namaz kılarak da o sabrımızı perçinlememizi ve hem sabır hem de namaz ile Allah'tan istianede bulunmamızı, yardım istememizi emrediyor. Geçtiğimiz hafta en son programda Asr suresinde sabrı tavsiye etme bölümünde sabrın ne olduğu, ne olması gerektiği hakkında uzun uzun konuşmuştuk. Hatırlayacak olursak, sabır öncelikle acıya katlanma, sıkıntıya göğüs germe, Allah'a tevekkül ederek ondan gelen sıkıntıya katlanma demekti. Başka bir ifadeyle, aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğünü yapmaya ve aklın ve dinin yapılmasını istemediği, uzak durmamızı istediği şeylere de yaklaşmamak için kendini tutma demekti. Bu haliyle sabır aslında çok geniş bir kavramdır. Geçtiğimiz hafta uzun uzun zikrettiğimiz gibi, kulluk noktasında günahlardan uzak durma, takvaya riayet etme bir sabır işidir. Yine kulluğun gereği olan ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye, o hususta karşılaşılan zorlukları aşmaya sabır ve devamlılık sabrın yine bir başka çeşididir. Diğer açıdan insanın davranışlarında, ahlakında iyi olması iyi kalmak için gayret göstermesi, kötülüğe bulaşmamak ve kötülerden uzak durmak noktasında istikrarla devam etmesi, o hususta karşılaştığı içten ve dıştan zorlamalara, baskıya dayanması da yine sabrın bir başka çeşididir. Bunun dışında sabır, insani münasebetlerimizde, beşeri münasebetlerimizde, insan olarak birbirimizle ilişkilerimizde, karşı taraftan gelebilecek sıkıntılara, anlayışsızlara, kötülüğe, zulme, işkenceye, baskıya, yani bir insanın yapabileceği her türlü olumsuzluğa karşı o insanla münasebetleri koparmamak, iyi olmaya, iyi kalmaya devam etmek noktasında da yine sabır gerekir. Bir diğer hadise de aslında hepimizin çokça sabrı kullandığımız bir diğer hususta insanın başına gelen felaketlere, hastalıklara, musibetlere, yokluklara, ölümlere karşı çevresinden veya arkadaşlarından kaybettiklerine karşı işte hadis-i şerifte zikredilen ayağına batan dikenden ölüme kadar her türlü musibete karşı takdiri ilahiye boyun eğmek, teslim olmak, tevekkül içinde Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşmaktır. O halde sabır çok geniş bir kavramdır. Meziyet olarak, faziyet olarak bir takım ticari ve sanat faaliyetlerinde de sabır olmazsa olmaz temel ilkelerden birisidir. O halde toplayacak olursak, bütün başarıların, bütün muvaffakiyetlerin, hatta Allah'ın rızasına giden yolun başı sabırdır. İmandan sonra takip edilecek yolun başı sabırdır. Ahlakın başı sabırdır. İlmin başı sabırdır. Ve her türlü güzel amelin, güzel ahlakın başı sabırdır. O halde müminler olarak biz Allah'a yaklaşmak için, ona kulluk yapmak için sabretmeyi öğrenmemiz gerekir. Fatiha suresinde Rabbimiz bize her gün, günde 5 vakit namazda 40 defa tekrar ettirerek sadece kendisine ibadet etmemizi ve yalnızca kendisinden yardım isteğinde, talebinde bulunmamızı emrediyor. Burada da bu ayet-i kerimede de, yani Bakara suresinin 153. ayet-i kerimesinde de bu yardımın nasıl olacağını, Allah'ın yardımının kula nasıl yetişeceğini öğretiyor Rabbimiz. O halde yardım istemek sadece "Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver" diye talepte bulunmak değil, belki bununla birlikte ve daha önemlisi sabır ve namazla adeta fiili bir dua halinde Allah'tan yardım istemektir. Gönlün, kalbi amelin en zoru bu manada sabır göstermektir. Namaz ise bütün beden ile Allah'a yönelme halidir. Zahiri amellerin en önemlisi ve belki de en zoru namazdır. Aslında namaz fiil olarak, davranış olarak çok zor, taşınması imkansız derecede zor bir amel değildir. Uzaktan bakıldığında namaz 24 saatin yaklaşık 1 saatini Allah'a ayırmak demektir. Namaz eğilip kalkma, rükû, secde vesaire gibi ibadetler olarak da bir insanın bedeninin taşıyamayacağı kadar zor bir davranış da değildir. Hatta bunu çok rahat bir şekilde 3-5 yaşındaki çocuklar bile annesinin babasının yanında takliden yapabilirler. O halde namazın zor gelmesi o davranışın, o ibadetin davranış olarak, fiil olarak zorluğunda değildir. Bu, insanın nefsine ağır gelişindedir. Nefsimiz, benlikle, bencillikle, ben varım diye dik durmayı, Allah'a karşı adeta meydan okumayı sever. Onun huzurunda, onun emrine uyarak boyun bükmek nefsin hoşlanmadığı bir şeydir. Normalde bir nefis pek çok kez namazdaki davranışları başka şeyler için yaparken yüksünmez de bunu abdest için, gusül ve namaz için yaptığı zaman kendisine çok ağır gelir. Mesela insan yaz veya kış işte forma girmek için, sevdiği için farklı sebeplerle saatlerce havuza, denize ve benzeri şeylere girebilir. Yaz kış girer. Bundan da zevk alır. Ama sen Allah rızası için gusletmelisin, Allah rızası için namaz öncesinde abdest almalısın dediği zaman adeta vücuduna değen o su onu rahatsız eder. Yine saatlerce iş icabı ayakta durabilir. Herhangi bir konuda yerlere yatıp yerin tozunu vesaire alabilir. Ama rükû yap, secde yap dediğin zaman bu nefse ağır gelir. O halde müminleri diğer insanlardan farklı kılan şey Allah'a yaklaşmayı, ibadet etmeyi bir prensip olarak hayatının en ana yerine, merkezine adeta koyar, bütün hayatını bununla şekillendirir. Ve gönlüne sabır eğitimi verir. Çünkü sabır onu en büyük belalardan, en utanılacak noktalardan ve ahirette mahcubiyetten kurtaran en büyük azığı, en büyük silahıdır. Mümin namaza sabırla devam eder. Mümin oruca sabırla devam eder. Mümin canından malından fedakarlığa, zekata, hacca, cihada ancak sabırla, sabrı kalbine içirerek, adeta kalbini sabırla donatarak, güçlendirerek bu ibadetleri ifa edebilir. Demek ki kul sabra devamla, namaza devamla Allah'ın yardımına, onun desteğine, onun zaferine layık hale gelir. Rabbimiz bizi bu şekilde sabrıyla, namazıyla sevdiği, Allah'ın sevgi ve rızasına nail kıldığı kulları arasına dahil eylesin. Sabır diğer yönüyle sadece insanlara verilmiş bir hususiyettir. Hayvanlar sabredemez çünkü onlar içgüdüleriyle hareket ederler, akıldan mahrum varlıklardır. Onlardan sabretmeleri beklenemez. Melekler de sabretmez çünkü onların sabrı gerektiren bir durumla karşılaşmaları söz konusu değildir. Onlar imtihan edilmezler. Onların bu imtihan neticesinde kazanacakları şeye de ihtiyaç yoktur. İnsanlar ise hem akıl sahibi varlıklar olmak yönüyle hayvanlardan ayrılırlar, hem de akıl ve irade sahibi ve bu iradenin sonucunda cennet ve cehenneme girme noktasında yaptığı hareketlerden sorumlu olan varlık olma yönüyle meleklerden ayrılırlar. Kur'an-ı Kerim zorluklara karşı sabır göstermeyi tavsiye ettiği gibi refah, bolluk ve nimette de sabrı öğretmiştir. Şımarmamayı, Allah'a isyan etmemeyi, azgınlık göstermemeyi öğretmiştir. Bu yüzden hem hayırda sabır gerekir, hem de şerde sabır gerekir. Namaza tekrar dönecek olursak, bir kulun Rabbi ile Allah Teala ile bir ömür boyunca devam eden en canlı, en sürekli ibadeti namaz kılmaktır. Namaz hakkıyla ifa edildiğinde, güzelce yerine getirildiğinde insanı her türlü fuhşiyattan ve münkerden, yani hayasızlık ve kötülüklerden men eder, uzaklaştırır. Bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimedeki gibi, ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin buyurmuştu Bakara suresinin yine 153. ayet-i kerimesinde. 45. ayet-i kerimesinde ise direkt olarak emir vardır. Sabır ve namazla yardım isteyin. Çünkü namaz huşu sahipleri dışındakilere çok ağır, çok zor gelen bir ibadettir buyurmaktadır. Sonra da Rabbimiz bir sonraki ayet-i kerimede Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ buyurarak o huşu sahiplerini de tarif etmiştir. O huşu sahipleri Rablerine kavuşacaklarını ve muhakkak er geç ona döneceklerine karşı kesin bir bilgi sahibidirler. Toplayacak olursak bu ayet-i kerimeleri, demek ki namaz insanın nefsine zor gelen bir ibadettir. Ama kişi huşu sahibi bir mümin olursa, yani ahirete kavuşacağını, muhakkak Allah'ın huzurunda yaptığı işlerden hesaba çekileceğini bilirse, o zaman sabır da kendisine kolaylaşır, namaz kılmak da kolaylaşır. Ben nasıl olsa bu sabrımın ecrini, karşılığını, mükafatını er geç Rabbimin huzurunda alacağım diyen bir insan, gönül rahatlığı içinde huzurla sıkıntılara göğüs gerer, ibadetleri aksatmadan yerine getirmeye çalışır, namazını ifa eder, büyük bir zevk alarak ve her türlü nefsani, hevai arzulardan, kendisini helake sürükleyen kötülüklerden uzak durmaya başlar. Tekrar edecek olursak, iyiliklere yaklaşır, iyi olmaya, iyi kalmaya çalışır, kötülüklerden uzaklaşır ve her türlü kötülüğe yaklaşmamak uğrunda da çok büyük bir fedakarlık ve sabır gerekir. Bunu da gönül huzuru içinde yapar. Gönlünü sabırla eğiterek Allah'ın yardımına mazhar olacağının bilinciyle hareket eder. İnşallah önümüzdeki hafta bir sonraki programımızda bu sabrın bir başka boyutunu ele almaya çalışacağız. Çünkü sabır hayatımızın gerçekten olmazsa olmazı, bütün hayatımıza renk veren rahmani bir terbiye mektebi. Muhterem dinleyicilerimiz, şimdi programımızın, Şebnem Kuşağı programımızın ikinci kısmı olan bir hadis bölümüne geçiyoruz. Bir hadis köşemizde de seçtiğimiz hadis-i şerif yine sabırla alakalı. Bir hadis. An Aişete radıyallahu anha enneha sâlet Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anit ta'uni. Fe ahberaha أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Buhari'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme taun yani veba hastalığından sorulduğunu nakletmiş ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Taun hastalığı Allah Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde kalmaya devam eder ve başına ancak Allah'ın takdir ettiği şeyin geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir. Bu hadis-i şerif pek çok noktaya temas etmekte, bize pek çok hususta bilgi vermektedir. Birinci husus, birinci mesele, taun hastalığı yani veba hastalığının bir nevi Allah'ın azabı olduğudur. Taun veya veba hastalığı bulaşıcı bir hastalık. Bir topluma, bir şehre, bir topluluğa geldiği zaman orada kadın, çocuk, yaşlı, genç ayırt etmeden hatta hayvanlara, diğer varlıklara da bulaşarak yayılan ve pek çok insanı bir anda telef eden bir hastalık. Bu hastalık Allah'ın zaman zaman çeşitli tedbirsizliklerle mikrobun vesaire yayılmasına ortam hazırlayan tedbirsizliklerle bazı yerlerde nüksetmiş ve o şehir halkı bazen binlerce, on binlerce insan olmak üzere ölüp gitmiştir. Tarihte bunun pek çok misali vardır. Korunma tedbirleri ve yayılmasını engelleyecek bir takım bilgiler bilinmediği için pek çok yere de bulaşmış, bir şehirden başka bir şehre, bir topluluktan başka bir topluluğa yayılarak tesir alanını genişletmiş bir hastalıktır. Aslında günümüzde taun veya veba hastalığı her ne kadar azalsa da çeşitli bulaşıcı hastalıklar dünyanın dört bir tarafında pek çok can almaya devam etmektedir. Dolayısıyla burada sadece meseleyi taun hastalığı olarak görmemek gerekir. Bu bir nevi ikaz, uyarı, azap ama Allah bunu diğer birçok musibet, hastalık, deprem vesaire gibi müminler için bir rahmet kılmıştır. Fakat müminlerin böyle bir hastalıktan, böyle bir musibetten bile istifade etmesinin bir takım şartları vardır. Bunlardan bir tanesi, bu hastalığa yakalanan kul, bu benim Rabbimden başıma gelmiştir, Allah'ın takdiridir diyerek öncelikle sabredecek. Sonra da sabrının karşılığını, ecrini Allah'tan bekleyecek. Ve en önemlisi, ben bu hastalığa yakalandım veya hastalığa yakalanmış bu şehirde şu an sağlıklıyım ama belki bana da bulaşmıştır. Ben bu şehirden ayrılmamalıyım. Çünkü benimle beraber bu hastalığın başka bir topluluğa, başka bir şehre bulaşma, yayılma ihtimali var. O halde bana isabet ettiğinde ben bu şehirde kalmaya devam etmeliyim bana isabet etmemiş olsa bile hastalık, yine bu şehirde kalmaya devam etmeliyim ki taşıyıcı konumunda bu hastalığı başka yerlere bulaştırmayayım. Ve başıma ne gelirse gelsin, ister bu şehirde kalarak tehlikeyle yüz yüze yaşamaya devam edeyim, isterse bu hastalık sebebiyle yatağa düşüp vefat edeyim. Hepsi Rabbimin elindedir, onun takdirindedir. Ve ben her halükarda onun hükmüne, takdirine razıyım. Bu duygu ve düşünce içinde olan insan işte mümindir. Kadere bu manada teslim olmuştur ve Allah da eğer böyle bir hastalık sebebiyle o insanın canını teslim etme ihtimali varsa, o zaman ona şehit sevabı ve cennet mükafatı vereceğini haber vermiştir. İkinci mesele, burada her türlü hastalıkta, başımıza gelen bir musibette bunun Allah'tan geldiğini bilmemiz gerekir. Fakat bu o hastalığa yakalanmamak için veya hastalığa yakalandıktan sonra tedavi aramamak için çaba göstermemeyi gerektirmez. Yani her birimiz hasta olmamak için elimizden geleni yapacağız. Tedbirlerimizi alacağız, üşütmemeye çalışacağız vesaire. Ama herhangi bir sebeple hastalık bize bulaşmış ise ve tedavi imkanları varsa, bu nasıl olsa Allah'tan geldi deyip kenara çekilmek, şifa aramamak, tedavi aramamak tevekkül demek değildir. Biz yakalandığımız rahatsızlığın, hastalığın tedavisi için de uğraşacağız. Ama bazı hastalıklar, bazı rahatsızlıklar vardır ki bugünkü teknik imkanlarla, tıbbi gelişmeyle bile onun çaresi bilinmemektedir, bulunmamaktadır. Böyle bir durumda da kulun Allah'a teslim olarak, "Ya Rabbi, ben kul olarak tedbirimi aldım fakat bu hastalığa yakalandım. Şimdi tedavi için de elimden geleni yapıyorum ama hali hazırda buna çare olacak bir şey bulamadım. Ben senin takdirine boyun eğiyorum." demesi yine kulluğun icaplarındandır. Böyle bir durumda kulun ilk hastalığını öğrenince, geçtiğimiz haftalarda okuduğumuz hadis-i şerifteki gibi, ok ilk defa vurunca, kader oku ilk defa kendisine isabet edince ilk andaki sabır çok önemli. Son bir husus da bu konuyla ilgili, Peygamber Efendimiz o zamanlardaki insanlara bugünün artık olmazsa olmaz tedbirlerinden biri olan karantinayı öğretmektedir. Yani bir şehirde bulaşıcı bir hastalık varsa, orada hasta olanlar gibi aslında hastalığa yakalanmayan kimselerin bile şehri terk etmemesini istemektedir. Böylece farkında olmadan başka yerlere, başka topluluklara bu hastalığı taşımamasını öğretmektedir. Hatta bu hususta Hazreti Ayşe'den "Tavundan kaçmak, harpten kaçmak gibidir" diye de mühim bir söz nakledilmiştir. Evet, insan canı tatlıdır. Hayatta kalmak ister. Ölümle, ucu ölümle biten bir hastalıkla yüz yüze gelmek insanı korkutur. Fakat Peygamberimiz taun gibi bir takım rahatsızlıkların, bulaşıcı ve çaresiz bir takım rahatsızlıkların sabırla, tevekkülle karşılandığında insanı şehit kıldığını haber vermektedir. Bu şunu da göstermektedir: şehitlik sadece cephede düşman kurşunuyla veya kılıcıyla, bıçağıyla ölmek değildir. Şehitliğin başka yolları da vardır. İşte çaresi olmayan, tedbir alındığı halde irademizi aşarak bulaşılan hastalıklar da bu manada bizim için şehadet kapısı demektir. Muhterem dinleyicilerim, son olarak sizlerle bu programımızda bir kıssa bölümüne geçiyoruz. Onda da birkaç cümle söyleyerek inşallah bugünkü programımızı noktalayacağız. Bir kıssa. Muhammed bin Ali el-Kettani Kuddise Sirruh anlatıyor. Mekke'deyken yakınımızda üzerinde eski ve yamalı elbise bulunan bir genç vardı. Ne yanımıza gelir ne de bizimle otururdu. Haline bakmış ve bu genci sevmiştim. Bir gün elime 200 dirhem helal para geçti. Parayı götürdüm, delikanlının seccadesinin bir kenarına koydum ve bu helal olarak elime geçen bir paradır. İhtiyaçların için sarf edebilirsin dedim. Genç kaşlarını çattı ve dedi ki, çiftliklerimi ve akarlarımı verdikten sonra 70 bin dinar sarf ederek Allah ile şu şekilde oturuş biçimimi, yani Allah ile beraber olma halimi satın almış bulunmaktayım. Şimdi sen gelmiş, şununla beni kandırmak istiyorsun. Genç yerinden kalktı, seccadesini alırken paralar etrafa saçıldı. Bunları toplamak için oturdum. Genç oradan kalkıp giderken kendisinde gördüğüm izzet gibi bir izzet görmediğim gibi, paraları toplarken kendimde gördüğüm zillet gibi de bir zillet görmedim. O ne kadar aziz, ben ise ne kadar zelil idim. Muhterem dinleyicilerim, bu kıssa aslında bize birkaç önemli mesaj veriyor. Birkaç önemli hisse çıkartmak mümkün. Bir tanesi, insanların dış görünüşüne bakarak onların halini anlamak, ne yaşadıklarını, o an ne durumda bulunduğunu kestirmek mümkün değil. Muhammed Ali Kettani burada gencin haline bakarak onun fakir, zayıf, zavallı olduğunu düşünüyor ve içinden o gence yardım etmek istiyor. Halbuki o genç fakirliği kendisi seçerek yaşayan birisi. Elindeki imkanların hepsini vermiş ve ihtiyari olarak, kendi seçimi olarak fakir bir hayatı tercih etmiş. Aslında bu hal, yani fakru zarureti tercih etmek, insanları kendisine tercih etmek, nebevi bir hal. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eline geçtiği pek çok kereler, elindeki serveti, ganimeti sağa sola seferber eder, müminlerin ihtiyaç sahiplerine bu malları dağıtır, kendisi çok zaruri şeylerini karşılayacak kadar karın tokluğunu adeta yaşardı. Burada da o genç elindeki imkanları seferber ederek adeta Allah-u Teala ile bir alışveriş yapıyor. Dünyalık nimetleri vererek ahireti kazanma, Allah için dünyayı satma, ahireti alma yoluna gidiyor. Ve burada Muhammed bin Ali el-Kettani onun bu alışverişini adeta gölgeler bir şekilde ona cüz'i bir miktar veriyor. Yani kendisinin sarf ettiği bedel çok, pek çok malı mülkünü vermiş, karşılığında büyük bir nimete ulaşmış, Allah-u Teala ile ayrı bir hukuku, ayrı bir hali oluşmuş, ayrı bir makama ulaşmış. Şimdi Muhammed el-Kettani'nin ufacık bir rakam vererek bu alışverişi bozacağını ve sahip olduğu, pek çok meşakkatle elde ettiği bu makamı kaybedeceğinden korkuyor. Bu yüzden de onun verdiği 3-5 kuruşa tamah etmeyerek gözün ucuyla dahi bakmayarak seccadesinin üstüne konan bu parayı adeta elinin tersiyle itiyor. Burada Muhammed bin Ali el-Kettani onun bu müstani halini, dünya malına olan bu isteksizliğini görerek haline gıpta ediyor. Fakat kendisi de o yere düşen paraları toplamaya çalışıyor ve bir manada para için eğilmiş oluyor. Kendisini de böyle bir zillet içinde görüyor. Rabbimiz ayağına dünya malı geldiği halde dünyalıklar her yönüyle kendisine adeta akın akın yağdığı halde müstani olan, sadece Allah'a muhtaç olmayı seçen, dünyayı ve dünyalıkları elinin tersiyle itebilen bahtiyar kullardan olmayı cümlemize nasip etsin. Bu sözlerle, bu duayla programımızı burada noktalıyorum. İnşallah gelecek hafta yeni bir programda tekrar beraber olmak duasıyla.